Çınaraltı. Şu anda radyoları başında, evlerinde, otomobillerinde, iş yerlerinde bizi dinleyen sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize merhaba. Evet, radyonuz TGRT FM ve biz İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Türklerinin Macaristan'ı zapt etmeleri Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar gider. O sıralarda Belgrad Kalesi Macarların elindeydi. Fatih Sultan Mehmet zamanında iki kere kuşatılmışsa da alınamamıştı. Hatta bunların birinde kale düşmek üzereyken kuşatmayı idare eden ve harbe bizzat katılan Fatih yaralanmış ve Türk kuvvetleri bu yüzden geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Belgrad o devirde Doğu Avrupa'nın kapısı sayılıyordu. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1521 yılında burası fethedilip daha ilerilere gidecek olan Türk orduları için stratejik değeri pek yüksek bir dayanak noktası böylece ele geçirilmiş oldu. Macaristan'ın baş eğmesi ise yine bu padişah tarafından 1526 yılında kazanılan Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonradır. Macar Kralı 2. Lajos bu savaşta öldü. Ordusu da imha edildi. Kanuni Sultan Süleyman bu zaferden sonra Budin'e doğru yürüdü. Macar başşehri Tuna'nın karşı kıyısında bulunan ve bir köprüyle şehre bağlı olan Peşte ile beraber direnmeden teslim oldu. Türkler Macaristan'ı hemen topraklarına katmadılar, ilhak etmediler, kendilerine bağlı, tabi bir krallık şeklinde idare ettiler. Alman İmparatoru Şalken, 1541 yılında Macaristan'ı Türklerden geri almaya Brandenburg Elektörü ve Türkler arasında Kara Hersekoğlu diye anılan 2. Yakim'i memur etti. Emrine 100 bin kişilik bir ordu verdi. Bu orduya Fransa ve Venedik'ten başka bütün Avrupa devletleri asker verdiler. Tuna'dan da bir donanma sevk edilip Macaristan istila edildi ve Peşte şehri kuşatıldı. Ancak bu koca ordu Peşte'yi savunan 8 bin Türk'le baş edemedi. Gördüğü şiddetli mukavemet karşısında bir hafta sonra çekilmek zorunda kaldı. Bu çekilmenin gece vakti ve gizlice yapılması planlanmışken Türkler bunu sezdikleri için kaleden çıkıp düşman ordusuna bir baskında bulundular ve orduyu bozguna uğrattılar. Bu sırada Kara Hersekoğlu yani 2. Yakim Budin Kalesi'nden atılan bir top mermisinin çadırına isabet etmesi neticesinde öldü. Türkler ise kaçan orduyu takip ederek çok ağır kayıplar verdirdiler. Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine yeni bir sefer tanzim ederek Macaristan'ı bir daha zapt edip tekrar tehlikeye uğramasına mani olmak için 1543 yılında Budin Beylerbeyliği adıyla merkeze bağlı bir eyalet haline getirdi. Evet, Macarlar aslında Mohaç Meydan Muharebesi'nde yenildikten sonra Türklere bir büyük mukavemet göstermemişlerdi. Türkler de bu memlekete kat'i olarak yerleştikten sonra bu iki millet çok iyi anlaşmış ve kaynaşmışlardı. Bunun birçok sebepleri vardı. Evvela aynı soydan geldikleri için milli karakterleri birbirine uyuyordu. İkisi de mert, cesur, kahraman, şövalye ruhlu diyorlar ya öyle, misafirperver ve medeni kabiliyeti yüksek birer milletti. Bundan başka Türk fethi Macaristan'ı içinde bulunduğu pek ağır ekonomik krizden de kurtardı. Bu memleketin gerek ziraat mahsulleri ve gerekse el sanatlarına dayanan üretimi böylece kendisi için en mükemmel bir pazar bulmuş oldu. Böylece Osmanlı memleketlerinde ihtiyaç duyulan birçok mal hemen Macaristan'da üretilmeye başlandı. Modern Macar tarihçisi Kaldi Nagy, Macar arşiv belgelerine dayanarak 1962 yılında hazırlayıp yayınladığı bir eseri var. Bu eseri Türkçesi Budapeşte'deki Türk Maliye Arşivi Muhasebe Defteri. Burada Türk idaresi altında bulunduğu sürece toplanan vergilerin merkeze gönderilmeyip Macaristan'ın imarı, Macaristan'ın refahı için harcandığını, ancak vergi geliri eyaletin masraflarını karşılamadığı zaman merkezden her yıl bunun üçte biri kadar bir yardım yapıldığını ortaya koyuyor. Bütün bunların neticesinde bir devirde Macaristan'da yaygın bir refah ve kalkınma hasıl olmuştu. Kuruşçev sormuş ya vaktiyle Türk devlet başkanına ya başbakanına, siz demiş bu Macaristan'ı bu kadar sene, işte 300-400 sene nasıl elinizde tuttunuz? Biz demiş şurada daha kaç sene oldu, bir türlü hakim olamadık. Bizimkiler cevap vermiş. Bir rivayette Özal Gorbaçov'a öyle söylemiş. Bir rivayette Kuruşçev'e bizim idareciler söylemiş. Muhtelif rivayet. Fakat aynı, maksut aynı. Bizimki demiş ki biz bir kere demiş Macaristan'ı işgal ettik, sizin gibi yardıma geldik demedik. İkincisi, Macaristan'ı işgalimizi Macarlara milli bayram olarak kutlatmadık. Onun için biz Macaristan'da 200 sene kaldık. Siz 15-20 sene bile tam manasıyla Macaristan'da kalamadınız demişti. Evet, Türk fethi en mühim olarak da Macaristan'da siyasi bir istikrar ve vicdan hürriyeti getirmişti sevgili dinleyiciler. Çünkü bilhassa Macarların Protestan mezhebinde bulunan kısmı Katolik idaresinden ve Katolik kralların zulmünden bıkıp usanmıştı. Avusturya İmparatoru Katolik'ti. İşte Türkler mutlak vicdan hürriyetine taraftardır ve her gittikleri yerde bunu uygulamışlardır. İşte bu duruma da son verdiler. Macaristan'a din ve vicdan hürriyeti geldi. 17. asrın sonlarında Avusturya İmparatoru Leopold hala kendi idaresinde bulunan bir kısım Protestan Macarları en ağır şekilde eziyordu. Dini taassup bunların gözlerini tamamen kapatmıştı. Macarlar din ve mezhep hürriyetlerini garanti altında bulunduran anlaşmaları ileri sürdükçe imparator bunlara kanlı idamlarla karşılık veriyordu. İşte bunun üzerine Macarlar üç kısma ayrıldılar. Bir kısmı kuvvetli bir ordu kurarak imparatora karşı imtiyazlarına sahip çıkmayı düşünüyordu. İkinci kısmı ilk iş olarak Avusturya'nın yardımıyla Macaristan'ı Türk hakimiyetinden kurtarma taraftarıydı. Üçüncü kısım ise tam tersine Türklerle birleşerek Avusturya'nın hakkından gelmeyi milli çıkarlarına uygun bulmaktaydılar. Kendileri için esasen o günkü şart ve imkanlar içinde en doğru hareket tarzı da buydu. İşte bu zümrenin başında Tökeli İmre bulunuyordu. Sevgili dinleyiciler, bir Macar milli kahramanı ve büyük vatansever Tökeli İmre aslında soylu bir aileden gelmiyordu. Dedesi basit bir at tüccarıydı. Tökeli İmre veya İmre Tökeli, Macarlarda soyadı eski Türklerde olduğu gibi isimden önce gelir. Yani Avrupalılarda olduğu gibi soyadı sonra söylenmez. Adı İmre, soyadı Tökeli. Fakat Macar geleneğine uyarak soyadı önce söyleniyor. Onun için biz de ona uyuyoruz, Tökeli İmre diyoruz. Bu Tökeli İmre kendi şahsi gayretiyle ve gösterdiği kahramanlık ve cesareti sayesinde Asalet ünvanına ve Karpatlar'daki Keşmark şatosuna ve onun arazisine sahip olmuştu. Sonra Erdel, yani bugünkü Transilvanya'nın kralı, Rakoçi'den dul kalan Zirini İlona ile evlendi. Tabii bu sayede nüfuzu da itibarı da daha arttı. İlona 1566 yılında Zigetvar Kalesi'ni Kanuni Sultan Süleyman'a karşı savunan ve son çıkış hareketi sırasında vurulup ölen Kont Zirini'nin torununun kızıydı. Avusturyalıların sert ve amansız idaresine karşı ayaklandı Macarlar ve haç manasına gelen Kurst adı altında birleştiler. İşte bunların başında Tökeli İmre bulunuyordu. Latince Kurst, Macarca Kerest. Bu kelimeyi Türkler Kurs şeklinde kullandılar ve Tökeli İmre'yi Kurs Kralı diye andılar. Bu sırada Budin Beylerbeyliği dışında kalan Macarların yaşadıkları üç bölge vardı. Tuna'nın sol kıyısıyla Karpat Dağları arasında bulunan ve Osmanlı Devleti'ne bağlı bir krallık Erdel. İkincisi Tuna'nın batı kıyısında Türklere taraftar olan Orta Macar Krallığı ve kuzeyde Avusturyalılara temayülü olan Katolik Macarlar. Bu sonuncular Tökeli İmre'nin Türklerle birlik olmasını tenkit ediyorlardı. Hatta yüzüne karşı sen Macar adına sürülmüş bir lekesin demekten çekinmiyorlardı. Lakin Macar büyükleri ve halkın çoğunluğu Tökeli İmre ile aynı hisleri ve aynı fikirleri paylaşmaktaydılar. Avusturya İmparatoru Leopold yavaş yavaş büyüyen tehlikeyi sezmekteydi sevgili dinleyiciler. Asi Macarlar Türklerden yardım gördüklerinden gittikçe daha başa çıkılmaz oluyorlardı onlar için. Bunun üzerine onları yatıştırmak ve mümkünse elde etmek için Odenburg'da bir meclis topladı. Anlaşmazlıkları görüşmek ve halletmek vaadiyle bütün Macar büyüklerini buraya davet etti. Ancak onlardan hiçbiri bu davete gelmedi. Tam aksine neşrettikleri Macar milli isteklerini açıklayan beyannamelerinin sonunda vatanımızın selameti için Allah'ın himayesinden sonra en büyük yardımcımız Türklerdir diyorlardı. Bu sırada Osmanlı tahtında Sultan 4. Mehmet bulunuyordu ve sadrazam da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ydı. Bu Leopold'un en büyük endişesi Tökeli İmre'nin Türklerle resmen bir ittifak yapmasıydı. İşte buna mani olmak ve Osmanlı Devleti ile iyi münasebetler kurmak için Elçi Caperra'yı İstanbul'a gönderdi. Bu sırada Tökeli İmre'nin delegeleri de İstanbul'a varmıştı ve pek parlak bir şekilde karşılanmışlardı. Macarların himayesi Türklerin değişmez politikasıydı. Kara Mustafa Paşa'nın büyük emelleri vardı sevgili dinleyiciler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlayan ve yarım kalan teşebbüsü tekrarlayarak Viyana'yı almak suretiyle o devir Avrupa'sında Türklerin en büyük rakibi ve düşmanı olan Avusturya devletini yıkacak, Türk hakimiyetini Orta Avrupa'ya kadar yayacaktı. Bunun için tamamen hazırlanmış olarak bir fırsatın çıkmasını bekliyordu. En büyük engel bu devletle 1661 yılında imzalanmış olan Vasfar Barış Anlaşması'ydı. Ancak bu anlaşmayı hükümsüz kılacak bahanelerde yok değildi. Avusturya İmparatoru bu anlaşma şartlarına aykırı olarak sınırda birkaç tane kale yaptırmıştı. Birkaç tane köprü yaptırmıştı. Sınırı geçip Türk tarafındaki köyleri vuran bazı eşkıyayı da açıkça himaye ediyordu. Kara Mustafa Paşa işte bunlara dayanarak bu Vasfar anlaşmasını bozmadan evvel Macarlarla birleşmeyi gerekli gördü. Ve Tökeli İmre'yi Orta Macar Kralı tayin ederek Macar milleti adına onunla 14 maddelik bir anlaşma imzaladı. Tökeli İmre'nin delegeleri anlaşmayı imzalayıp baş şehirden ayrıldıktan sonra Avusturya elçisi Caperra Kara Mustafa Paşa tarafından kabul edildi ve kendisine yeni istekler bildirildi. Bunların arasında Macarları rahat bırakmaları da vardı. Ancak tabii elçinin bunu kabul salahiyeti yoktu. Bunun için imparatordan müsaade alması icap edeceğini ileri sürünce Mecliste bulunan Yeniçeri ağası ayağa fırladı. Öyleyse dedi, biz de memleketlerine kadar gideriz. Biz ayağımızın bastığı yerler hep kılıç kuvvetiyle geldik dedi. Barış ancak bizi hoşnut edenlere bizim tarafımızdan bahşedilir dedi. Böylece artık harp kaçınılmaz hale geldi. Caperra vaziyeti bir mektupla imparatora haber verdi. Ve her türlü korku, tereddüt ve ağırdan almaları bir tarafa bırakarak bu önüne geçilmesi imkansız harbe hazırlanılması gerekeceğini bildirdi. Bu sırada Tökeli İmre delegelerinin getirmiş olduğu anlaşmayı alarak kendisini resmen Orta Macar Kralı ilan etmişti. Ve bu hal Macarlar tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. Tökeli İmre'nin krallık mührüne şu sözleri kazdırdığı biliniyor. Mu'ini Ali Osman'ım, itaat üzereyim emre, kralı Orta Macar'ım ki namım Tökeli İmre. Yani Osmanlı Hanedanı'nın yardımcısıyım, emre itaat üzereyim, Orta Macar'ın kralıyım, adım da Tökeli İmre'dir diyordu. Evet, Türk ordusu 1 Nisan 1683 Perşembe günü Edirne'den Avusturya seferine hareket etti sevgili dinleyiciler. Beraber bulunan padişah Sultan 4. Mehmet Belgrad'da kalmıştı. Ordu yoluna devam etti. Kara Mustafa Paşa Macaristan'a girdiği zaman Tökeli İmre tarafından parlak bir merasimle karşılandı. Osmanlı sadrazamı onunla görüşüp danıştı. Orta Macar kralı esas da onunla aynı fikri paylaşıyordu. Yani Viyana'nın kuşatılmasına taraftardı. Çünkü Macaristan'ın istiklali Avusturya'nın ortadan kalkmasına bağlıydı. Lakin bu kolay bir iş değildi tabii. Viyana çok uzaktaydı. Türkler tarafından kuşatılması Hristiyan devletlerin Osmanlı devleti aleyhine birleşip harekete geçmelerine sebep olabilirdi. Bunun için evvela Macaristan'ın Avusturyalılardan tamamen temizlenmesi, ellerinde bulunan kalelerin zapt edilip ordu gerisinin emniyet altına alınması, sonra Macaristan'ın bütün kaynaklarından istifade edilerek Avusturya üzerine yürünülmesi lazımdı. Budin Beyler ve İbrahim Paşa da aynı fikirdeydi sevgili dinleyiciler. Ancak sadrazam fazla vakit kaybetmek istemiyordu. Onları dinlemeyerek Viyana'nın üzerine yürüdü. Şehir 14 Temmuz'da kuşatıldı. Kuşatma 12 Eylül'e kadar sürdü. Viyana bir tek umumi hücumla alınabilecek hale gelmişken Kara Mustafa Paşa yağmaya, tahribe uğramaması için barış yoluyla teslim olmasını bekledi ve fırsatı kaçırdı. Yıpranan, erzaksız kalan, son derece yorgun düşüp takati tükenen Türk ordusu, Polonya Kralı Jan Sobieski'nin imdada gelen dinç ve zinde kuvvetlerine karşı Kahlenberg Meydan Savaşı'nı kaybetti. Ve böylece kuşatmaktan vazgeçerek çekilmeye başladı. Ancak bu çekiliş bir süre sonra bozguna benzer bir hale dönüştü. Ve yine Kara Mustafa Paşa'nın azmi ve tedbirleri sayesinde Belgrad'da durduruldu. Onun niyeti kışı orada geçirip ilkbaharda yeniden ve dinlenmiş bir orduyla Avusturya üzerine yürümek ve bu sefer Viyana'yı mutlaka almaktı. Bunu başarabilirdi de. Ne çare ki ömrü vefa etmedi. Ve bundan sonra Budin'le beraber bütün Macaristan'ın elden çıkmasına sebebiyet verdi şartlar. Osmanlı ordusunun Viyana önünde mağlubiyetinden sonra Avusturya İmparatoru Leopold Macarlar hakkında umumi bir af çıkardı sevgili dinleyiciler. Artık Osmanlı Devleti'nden ümitlerini kesmiş olan Macarların çoğu Tökeli İmre'yi terk ettiler. Birçok kaleler, şehirler imparatora tabi oldu. Tökeli İmre, ehemmiyetini kaybettiği, hatta devletin bile gözünden düştüğü halde Türklere sadık kaldı. Bunun mükafatını görmekte ise gecikmedi. Osmanlı-Avusturya harbi devam ediyordu. Bu sırada Sultan 4. Mehmet tahttan inmiş, yerine kardeşi Sultan 2. Süleyman geçmişti. 1688 yılının Temmuz ayında Vidin muhafızı Sarı Hüseyin Paşa ile beraber Tuna Nehri üzerinde ve Demirkapı geçidinin altında bulunan Fethül İslam ve Orsova kalelerinin alınışında bulundu. Ertesi yıl Sultan 2. Süleyman kendisine Erdel Krallığını verdi. Ancak bu memleket o sırada Avusturyalıların işgali altındaydı. Onun için Silistre valisi Ahmet Paşa geri almaya memur edildi. Ahmet Paşa Törzburg boğazından geçti, Avusturya generali Heisler'i yendi ve öldürdü. Avusturya himayesindeki Erdel prensi Teleki de aynı akıbete uğradı. Lakin bu sırada Ahmet Paşa da şehit düştü, bunun için ordu geri dönmek zorunda kaldı. Tökeli İmre bundan sonra yine Macaristan kralı unvanını muhafaza ederek 1693 yılında Belgrad'ın geri alınışında orduyla beraber hizmet etti. ...1699 yılında Avusturya ve müttefikleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanan Karlofça Barış Anlaşması Tökeli İmre için büyük bir darbe oldu sevgili dinleyiciler. Çünkü bütün toprakları Avusturya'da kalıyordu. İmparator bu anlaşmadan sonra Tökeli İmre'nin de kendisine teslimi gerektiğini ileri sürdüyse de Osmanlı Devleti bunu katiyen reddetti. Yine bu anlaşmanın bir maddesine göre Osmanlı idaresini tercih eden Macarlar Türkiye'ye göçebileceklerdi. Bunun üzerine ileri gelen 1400 Macar ailesiyle beraber Türklerin vefakar, sadık ve kahraman müttefiki Tökeli İmre de yanında sevgili karısı Zirini İlona, kendi doğup büyüdüğü, öz vatanı kadar sevdiği ve hizmet ettiği Türkiye'ye göçtü. O sırada tahta bulunan Sultan II. Mustafa İzmit civarında kendisine bir çiftlik verdi. Buraya çekildi Tökeli İmre. Burada eski parlak günlerinin hatırasıyla baş başa Macaristan'ın yeniden hürriyet ve istiklaline kavuşacağı zamanı bekleyerek sakin bir ömür sürdü. 1705 yılında bu idealinin hakikat olduğunu göremeden ancak ümidinden ve inancından hiçbir şey kaybetmeden sessiz sedasız ölerek Türk topraklarına gömüldü. Henüz 49 yaşında bulunuyordu. Mezarı halen İzmit'tedir. Macaristan ise onun ölümünden ancak 219 yıl sonra, Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1918 yılında Avusturya İmparatorluğu'nun hakimiyetinden kurtularak yeniden istiklaline kavuşabildi. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.